Ayrım 39.
Bedrettin Mahmut Anadolu'ya döndükten sonra önce Edirne'ye gitmiş, orada kısa bir süre içinde bilgisinin genişliği, konuşmalarının etkisiyle birçok kimsenin çevresinde toplanmasını sağlamıştır. Yıldırım Beyazıt, Timur olaylarından sonra şehzadeler arasında başlayan çekişmeler sonucu Edirne'de sultanlığını ortaya atan Musa Çelebi'nin kaz askeri olarak görev almış, Musa Çelebi ile kardeşi Çelebi Mehmet arasında geçen savaşta Musa Çelebi'nin yenilmesi üzerine Bedrettin Mahmut da İznik'e sürülmüştür. Bu sıralarda Bedrettin Mahmut'un düşüncelerinden esinlenen, bunları Hristiyan inançlarıyla bağdaştırmaya, toplumda uygulamaya çalışan Börklüce Mustafa, Torlak Kemal ile ilişki kurarak Aydın eline gittiği söylenir. Çevresinde toplanan kalabalıkla Bedrettin Mahmut önce başarı kazanmış, sonra yenilgiye uğrayıp yakalanmış, Serez'e götürülerek yargılanıp Mevlana Haydar Acemi'nin verdiği fetva ile asılmıştır. Adının Şeyh Bedrettin Mahmut diye anılmasına karşılık bir tarikat kurduğu bilinmemektedir. Şeyhliğin o dönemin anlayışına göre bilimle ilgili bir san olduğu açıktır. Bütün kaynakların bildirdiklerine karşın Şeyh Bedrettin Mahmud'un günümüze kalan yapıtlarında İslam inançlarıyla bağdaşmayan, onun tanrılık, peygamberlik savında bulunduğunu gösteren bir düşünce bulunmaz. Yapıtlarından anlaşıldığına göre o daha çok bir fıkıh, tefsir bilginin niteliği taşır. Bedrettin Mahmud'a büyük ün sağlayan, ona bir şeyh sanı kazandıran en önemli yapıtı Varidat'tır. Bunu yazdığı yılda kesin değildir. Bu yapıtta ileri sürülen düşünceler, tasavvuf konularını yorumlamaktan, onlara ayrı bir anlayışla bakmaktan öteye geçmez. Öteki yapıtlarında bir İslam bilgini olan Bedrettin Mahmut, varidatta bir tasavvuf eridir, yol göstericidir. Ona göre Tanrı vardır, yaratıcıdır. Önüne ön, sonuna son yoktur. İnsan, Tanrı'ya en yakın olan varlıktır, tanrısal özlerle donatılmıştır. Tanrı kimi şeriat bilginlerinin ileri sürdükleri gibi değildir. İnsanın özündedir. Evrende görünüş alanına çıkmıştır. Bu nedenle varlık Tanrı'dır, Tanrı varlıktır. Gerçek birliktir, ayrılık görünüştedir. Nesneler arasında ortaya çıkan türlülük bir görünüştür, özle ilgili değildir. Bu nedenle var olanın Tanrı olduğunu, başka bir nesne olmadığını bil, amaç yalnız odur. Salt varlık ancak kendi özü gereği olan, kendi kendisiyle var olandır. Birbirinin karşıtı olan, kendi özü gereği varlık niteliği kazanamayan ise yokluktur. Bu durumda varlıkla yokluk birbirini gerektirir. Oysa salt varlık için bir karşıt söz konusu olamaz. Yokluk karşısında varlığın olmama olanağı bulunmadığı gibi, varlık karşısında da yokluğun olmama olanağı yoktur. Tanrı kendi özü gereği var olduğundan salt varlıktır. Salt varlık olan Tanrı'nın bütün nesnelerin oluş aşamasında kendini gösteren iki ayrı niteliği vardır. Bunlardan birincisi etkilemektir. Bu niteliğiyle Tanrı etkileyendir. İkincisi ise etkilenmektir. Bu durumda da Tanrı etkilenendir. Birinci durumda Tanrı, ikinci durumda ise evrendir. Salt varlık, salt oluştan, bağımlı oluştan, ikisinin birlikte bulunuşundan dolayı da salt varlıktır, yüce Tanrı'dır. Salt varlık olan Tanrı için tümel, külli, tikel, cüzi kavramları geçerli değildir. Tümel oluşta salt bulunma, tikel oluşta ise bağımlı olma durumları geçerlidir. Tanrı, bütün varlık türlerini kuşattığından tümel, belli bir kaynaktan görünüş alanına, mazhar, çıkması yönünden de tikel sayılmıştır. Oysa Tanrı, kendi özü gereği tümelden de tikelden de öncedir. Tanrı yaratıcıdır, salt varlıktır. Ancak bu yaratış bir yoktan var ediş değil, Tanrı özünden çıkış, dışa taşma, sudur, niteliğindedir. Bütün varlık türlerinde görünen Tanrı olduğuna göre, düşünen, eylemde bulunan, devinen, yapan da Tanrı'dır. İnsan bir görünüştür. Gövdenin ayrı bir biçimde olması, Tanrı'nın değişik görünüşleri yüzündendir. İnsan da gerçekleşen Tanrı varlığıdır. Evren bütün varlık türlerini kuşatır. Ancak Tanrı varlığından ayrı değildir, birlik içindedir. Bu nedenle Tanrı gibi evren de soyu, türü, özü bakımından kesin olarak önsüzdür. Ezeldir, kadimdir. Önüne ön yoktur. Onun sonradan ortaya çıkışı özü gereğidir. Zaman yönünden değildir. Bundan dolayı evrenin varoluşu Tanrı özünden çıkış olarak anlaşılmalıdır. Tanrı özünden ortaya çıkışın da belli aşamaları vardır. Bu aşamalar en yüce varlık olan, tek varlık olan Tanrı'dan başlayarak nesnelerin türlerine göre basamaklara ayrılır. Bütün nesneler türlerine, niteliklerine göre sıralandıkları evrende bir bütün oluşturur. Bu bütün de Tanrı'dır. Tanrı varlığı için yokluk ya da son, sınır düşünülemeyeceğine göre evrenin de sonu yoktur. Ebmedidir. Sonu olmayanın önü de yoktur. Kadimdir. Bu evrenin bütün örnekleri Tanrı özünde vardır. Bu nedenle evrenin önü sonu yoktur. Bilginin kaynağı seziştir, keşf. Seziş ise ancak seçme yeteneği, ihtiyar, olan varlıkta insanda bulunur. İhtiyarın özünü nesneler arasındaki ayrımı kavramı oluşturur. Tanrı bütün nesnelerin kaynağıdır. Bu nedenle onun görünüş alanına çıkışı, zahir, oluşu sağlar. Görünüş alanına çıkışı ile var olan nesne ise mazhardır. Tanrı, bu mazhardan ortaya çıkan bütün nesnelerin nedeni olduğundan ihtiyar onu bilmektir, oluşu kavramaktır. Mazhar, görünüş olayının gerçekleştiği varlık türü, insana duyularla verilen bütün bilgilerin de kaynağı durumundadır. Kesin bilgi, bu mazhardan ortaya çıkanı kavramakla sağlanır. Bu kavramak sözcüğü, sanmak anlamına gelmez. Bütün işler, eylemler Tanrı isteğiyle ortaya çıktığından Tanrı'nın isteği bütün nedenlerin özüdür. Bundan dolayı bir işin oluşu, bir eylemin ereğine varışı Tanrı isteğinin gerçekleşmesidir. İnsanın istersem yaparım, istersem yapmam demesi yanlıştır, bilgisizlikten dolayıdır. İnsanda bilen, isteyen, yapan yalnız Tanrı'dır. İşte bütün bunları kavramak ihtiyardır. Hayvanlarda böyle bir seçme yeteneği, ihtiyar yoktur. Şeyh Bedrettin bu görüşünü seziş yoluyla bize verilen bilgi budur sözleriyle dile getirmiştir. Ona göre bilgili olma gerçeğe yaklaşma, bilgisizlik ise gerçekten uzaklaşmadır. Ancak gerçeği arayan kişi bir yol göstericiye uyma gereğindedir. Şeyh Bedrettin düş olayları konusunda soyut varlıkların etkisine inanmaz. Özellikle uykuda tinin soyut varlıklarla birleştiği görüşüne karşı çıkar. Ona göre insan uyanıkken düşündüğü konuyu uykuda da düşünebilir. Düş yaşanan olayların bir yansımasıdır. Uykudan önce bilinen, görülen, düşünülen, işitilen, tasarlanan, varsayılan ne varsa uykuda ortaya çıkabilir. Düş, soyut varlıklarla tinin birleşmesinden doğsaydı, insanın hiç görmediği, gönlünden geçirmediği nesneleri görmesi, duyması gerekirdi. Öte yandan kendi türünden olmayan varlıkları da görebilirdi. Bu nedenle kişinin gördüğü düş ancak düşündükleridir. Ona göre ölümden sonra dirilme yoktur. Gövde ile ayrıntıları dağılıp yok olduktan sonra yeniden eski biçimine dönemez, yeniden birleşip bütünleşemez. Bu anlayışa göre ölüm bir değişmedir, dönüşme değildir. Doğuş bir başlangıç, ölüm ise sona eriştir. Bu olay bütün nesneler için geçerlidir. Nitekim her nesnenin önüne dünya, sonuna ahiret denebilir. Bu olay sevindirici, üzücü, acı verici nesneler için de geçerlidir. İnsan sonunda beğenmediği, sevmediği bir işi yaptıktan sonra üzülür. Yapmasaydım diye yakınır. Oysa bunu yaparken başka türlü düşünür, kıvanır. Ahiret, iyi olan, sevinç veren dünya yaşamının arkasından gelen üzücü, acı verici, tatsız olaydır. Din bilginlerinin ileri sürdükleri gibi değildir. Şeyh Bedrettin'in ahlak ile estetik konularındaki görüşleri yaşanan olaylardan kaynaklanır. Ona göre evrende bütün nesnelerin biri güzel, iyi, biri de kötü, güzel olmayan gibi iki ayrı yanı vardır. İyiyi, güzeli, kötüden, çirkinden ayıran ölçü insanın davranışıdır. Bu davranışın tek nedeni de Tanrı'dır. Tanrı yapılmasını istediği bir iş olunca onun iyi, güzel yanını gösterir. İnsan kendi özünde dile gelen Tanrı buyruğuna uyarak istenen işi yapar. Bu iş iyidir, güzeldir. Öte yandan Tanrı yapılmasını istemediği bir işin kötü yanını gösterir, insan da ondan kaçınır. Bundan dolayı iyi ile kötünün, güzel ile çirkinin ölçeği eylemdir. Osmanlı kaynaklarında Şeyh Bedrettin'le ilgili olarak gösterilen düşünceler arasında toplum düzenini, aile kurumunu, mal varlığını konu edinen savlar çoktur. Bu savlara göre bütün insanlar arasında mal varlığı eşitliği temeldir. Yeryüzü belli ulusların, belli yönetimlerin değil, bütün insanların ortaklaşa yararlanmaları gereken bir alandır. Başlıca değer kaynağı emektir. Bütün insanlar eşit ölçüde çalışmalı, üretilenlerden gene eşit oranda yararlanmalıdır. Kadın erkek birliğinden oluşan aile kurumunda erkeğin egemenliği insan varlığına aykırıdır. Bütün toplum kurumlarında kadın erkek eşitliği temel olarak alınmalıdır. Üretmeden tüketmek yasal değildir. Tanrı'nın birliğine inanmış bütün dinlerin ereği bir olduğuna göre mezhep ayrılıkları gereksizdir. İnsan eşitliğiyle bağdaşmaz. Börklüce Mustafa aracılığıyla yayıldığı bildirilen bu görüşler nedeniyle Şeyh Bedrettin, gerçekte herhangi bir tarikat ya da mezhep kurmamıştır. Ancak onun izini sürenler gene onun düşüncelerinden esinlenerek bir akım oluşturmuştur. Bu akımda Börklüce Mustafa'nın katkısı büyüktür. Şeyh Bedrettin'le ilgili kuruluşun adına sonradan Simavilik, Simaviye denmiştir. Simavilik bir inanç kurumu olarak değişik kaynaklardan esinlenmiş, bütün öteki İslam kuruluşları gibi Kur'an'dan, hadislerden de yararlanmıştır. Ancak bunlarla yetinmemiş bir takım yenilikler eklemiştir. Bu yeniliklerin başında bütün insanların eşitliğinden kaynaklanan ortaklıktır. Bu görüş yüzyıllarca sürmüş, İslam ülkelerinde özellikle tasavvufta yeni görüşlerin doğmasına olanak sağlamıştır. İslam düşüncesinde inanç bakımından bütün insanlar Tanrı'ya karşı sorumludur. Bu sorumlu olma, İslam dininin önerdiği ilkelere bağlanmayı gerektirir. İnsan belli yükümlülükler taşıyan bir varlıktır. Tanrısal yasa bütün insanlara karşı eşit olarak uygulanır. İyi işler başaran iyilik, kötülüğe yönelen ise ceza görür. Kur'an'ın bildirdiğine göre Tanrı katında en iyi davranış, en iyi çalışma yöntemi kişisel emeği kullanmaktır. Kişiler için yasal, helal olan emeklerinin karşılığını almak, başkalarının emeğini sömürmemek, kimsenin hakkını yememektir. Gene Kur'an yargılarına göre üretmeden tüketmek doğru bir davranış değildir. Bu nedenle çalışmak ibadettir. Kur'an'ın bu açık yargısına karşın İslam tarihinde başkalarının emeklerini sömürmeden kendi alnının teriyle geçinen kimselerin sayısı azdır. Bu çelişik durumu görenler genellikle mutasavvıflarla filozoflar olmuştur. Şeyh Bedrettin'in ileri sürdüğü bildirilen bir anlayışa göre İslam dininin önerdiği yaşam biçiminde yeryüzü bütün insanların ortaklaşa yararlanmaları gereken bir alandır. Bu alanda kişi emeğinin karşılığını alabilir. Dünyayı bir takım sınırlar koyarak bölüşmek, bölüşülen toprak üzerinde başkalarını çalıştırarak üretmeden tüketmek yoktur. Bir toplumda bütün bireylerin emekleriyle sağlanan gelirlerin eşit olarak bölüşülmesi, bu gelirlerden ortaklaşa yararlanılması gerekir. Dünya Tanrı'nındır. Bütün insanlar da Tanrı'nın yarattığı varlıklardır. Öyleyse Tanrı'nın olan bir yerden bütün insanların ortaklaşa yararlanmaları, kimsenin kimseyi sömürmemesi tanrısal bir kuraldır. Bu kurala aykırı davranan dine de karşı çıkmış olur. Yeryüzü varlıklarının, özellikle üretim alanlarının ortaklaşa kullanılması görüşünü bir felsefe sorunu olarak ortaya atan ilk bilgin Platon'dur. Platon, Platia adlı yapıtında bu görüşünü sergilemiş, bir yönetim biçimi olarak önermiştir. Ondan sonraki çağlarda onun bu görüşünden esinlenen, değişik yönetim biçimleri ileri sürülmüş, bu sorun İslam düşüncesinde de geniş bir yer kaplamıştır. Gene Platon'dan kaynaklanan yeni Platonculuğun etkisiyle, yeryüzü ürünlerinden ortaklaşa yararlanma düşüncesi, tasavvufun işlediği önemli sorunlardan biri olmuştur. Kimi düşünürlerin yalnız mal varlığını uygulama gereğini savundukları ortaklık, kimi düşünürlerce aile kurumunda da yansıtılmış, kadın erkek eşitliğine dayanan bir anlayışla kadının erkeğin tekelinde bir varlık olamayacağı bütün eylemlerinde, davranışlarda bağımsız olduğu ileri sürülmüştür. Bu düşünce sonradan Ali Mehmet Bab'ın adından kaynaklanan Babiliğin de benimsediği bir toplum görüşü olmuştur. Ortaklık çok tanrıcı dinlerde de vardır. Eski İran inançlarında aile kurumunu da içine alan geniş kapsamlı bir ortaklığın öne sürüldüğü biliniyor. Bu görüş ufak değişikliklere uğrayarak aile kurumunu dışta bırakan bir yönetim biçimine de dönüşmüştür. Yapıtları Letaif-ül İşarat, Şerh-i Teshil, Cami-ül Fusuleyn, Cami-ül Fetva, Varidat-ı Kübra, Nur-ül Kulub, Meserret-ül Kulub, Ukud-ül Cefayir, Çerayül Futuh. Sunusilik. Mehmet Sunusi. Mehmet Sunusi 1791'de Cezayir'in Tersil'inde doğdu. 1859'da Çağbub'da öldü. Medrese öğrenimi gördü. Hadis, fıkıh, tefsir okuduktan sonra kendini tasavvufa verdi. Mekke'de mutasavvıfların özel toplantılarına katıldı. Dönemin ünlü mutasavvıfı Ahmet bin İdris ile tanışınca ona bağlandı. Bu şeyhin 1835'te ölüm üzerine topluluğun başına geçti. 1837'de kendi adıyla anılan Sunusili'yi kurdu. 1843'te Bingazi'ye gitti. Cebeli Ahdar'da Beyza diye bilinen tekkesini açtı. Mehmet Sunusi'nin geliştirdiği tarikat anlayışına göre yeryüzünde bütün insanlar kardeştir. Birlikte barış içinde yaşamaları gerekir. İnsanlar arasında bütünleşmeyi sağlayan saygı, sevgi, yardımlaşma, alçak gönüllülüktür. Bunlar da eğitimle sağlanır. Bütün İslam ulusları bir bayrak altında toplanmalı, sınırlar kaldırılmalı. Böylece savaş ortadan kalkar, barış içinde yaşama olanağı doğar. Sinusi'ye bağlananlar insanları eğitmek için cuma, pazartesi günleri tekkede bir şeyhin yönetimi altında toplanır. Önce Kur'an okunur, sonra bütün insanların kardeş oldukları, birlikte topluca yaşamın gereği, yararı anlatılır. Mutluluğa erişme yolları gösterilir. Onlara göre savaşın, kötülüğün, erdemsizliğin kaynağı ayrı ayrı toplumlar oluşturmakta, bütün insanların birleşmelerini sağlayacak olanakların aranmasındadır. Bütün insanlar için evrensel bir yaşama düzeni, birlik, topluluk düşünen sünusilik, çağdaş bilim verilerinden, siyasal görüşlerden yararlanan bir kuruluştur. Bu özelliği nedeniyle onu siyasal bir mezhep olarak görenler de vardır. Selefilik. Bu mezhebin belli bir kurucusu yoktur. Özdeş görüş çevresinde toplananların oluşturdukları öbeğe verilen addır. Bu topluluğa göre tek gerçek Kur'an'dır. Onun dışında kanıtlanması, inanılması gereken bir varlık düşünmek yanılgıya sürüklenmek demektir. Çözümü güç ya da olanaksız konularla ilgilenmek gereksizdir. Yoksa kesin bir sonuca varabilmek için kanıt uydurma yolu açılır. İnan usla, kanıtlarla saptanabilir. Şeriatın getirdiği kurallar kesindir, gerçeğe ulaştırıcıdır. İnsan inandığını eylemleriyle göstermeli, inancıyla düşünceler arasında bağlantı bulunmalıdır. Selefilikte 7 temel ilke vardır. Bunlar birbirini gerektiren, bütünleyen öğelerdir. Birinin eksikliği ötekileri de sarsar. Bu 7 ilke şunlardır. 1. Takdis. Tanrı'yı tanrısal varlıkları kutsama, yüceliklerine saygı duymak. 2. Tasdik. Onaylamak, tanrısal varlığın gerçekliğine, doğruluğuna inanmak, bağlı kalmak. 3. İtiraf-ı acz. Tanrı karşısında, tanrısal varlık önünde kendi güçsüzlüğünü, yetersizliğini açıkça söylemek, başaramayacağı bir iş karşısında yetersizliğini açıklamaktan çekinmemek. 4. Sükut. Sessiz kalmak, öne atılmamak, dilini tutmak, konuşmaktan çok dinlemeye alışmak, ağırbaşlı olmak. 5. İmsak. Tutkularına, duygularına egemen olma, gövdesel eğilimleri sınırlandırma, engelleme, canının tüm istediğini yapmama. 6. Kef. El çekme, içine kapanma, toplum işlerine çok karışmama, kendi başına yaşama, Tanrı'yı düşünme, olur olmaz işe karışmama. 7. Teslim. Bilgin kimseye karşı saygılı davranma, bilgi karşısında kendi gücünün sınırını bilerek dinde ara bozuculuğa yol açabilecek tartışmalara girişmemek, bilmediği işe karışmamak. Şafiilik. İmam Şafii. Bu mezhebin kurucusu İmam Şafii 767'de Gazze'de doğdu. 820'de Fustat'ta öldü. Açık adı Ebu Abdullah Muhammed bin Eş-Şafii'dir. Babası peygamberin yakınlarından olduğu için o da İslam dininin büyüklerinden sayılır. Mekke'de öğrenim gördü. Küçük yaşta Kur'an'ı, 10 yaşında Malik bin Enes'in El Muvatta adlı yapıtını ezberlediği söylenir. Mekke müftüsü Müslüm bin Halid, Süfyan bin Uyeyne'den fıkıh tefsir okudu. Medine'ye İmam Malik'in yanına giderek hadis, fıkıh konularındaki bilgisinden yararlandı. Sonra Irak'a geçerek Ebu Hanife'nin arkadaşlarıyla, öğrencileriyle tanıştı. Din konularında görüşmelerde bulundu. Şafii'nin İslam diniyle ilgili çalışmalarının temelini, şeriata açıklık getirmek için kimi sorunların uygulamaya dayalı çözümü oluşturur. Ona göre İslam dini kuruma değil uygulamaya dayanır. Bu nedenle günlük gerekimleri karşılayacak bir düzene bağlanmalıdır. Şafii'ye göre İslam düşüncesinde felsefeye dayandığı için kelam biliminin gereği yoktur. Dinin temeli inandır, us ilkeleri değil. Us ancak inanın buyruğu altında iş görebilir. İnan ilgili sorunları yalnız usa dayanarak çözüme kalkmak yanıltıcıdır. Kelam, tanrısal niteliklerin onun özüne uygunluğu görüşündedir. Bunu benimseyen Şafii, öteki konularda kelamın tutarsızlığını ileri sürer. Ona göre yazgı, yaratılış, ölümden sonra yargılanma, Kur'an'ın yaratılmış olamayacağı görüşü gerçektir, doğrudur. İyi de kötü de Tanrı'dandır. İnsanın bütün davranışlarıyla düşünceleri yaratılmıştır. İnan, iman, onaylama ile eylemdir. Tasdik, amel. Eylemle bağdaşmayan bir inan eksiktir. Buna karşı inanla eylem arasındaki bağlantı azalıp çoğalabilir. Büsbütün ortadan kalkmaz. Şafii'ye göre şeriatın gerekli bütün tapın biçimlerini uygulama gereği vardır. Bunların değiştirilmesi dinin özüyle bağdaşmaz. Bağdaşır diyen yanılmaktadır. İmam yalnız Kureyş topluluğundan olmalıdır. Bu nedenle Kureyşli bir kimse kılıcının gücüne dayanarak imamlığı ele geçirir. Halk da onun yanında yer alırsa o kimse halifedir, görevi yasaldır. Şeyhilik. Kurucusu Şeyh Ahmet Ahsa'dır. Ölümü 1827. Onun inancına göre imamlar tanrısal kimselerdir. Onların gövdeleri ölümlü, tinleri ölümsüzdür. Gövdenin ölümü yokluk değil, dağılmadır. Tinde dağılma yoktur. Tanrısal bir töz olduğundan bütündür. Bütün bilgiler imamın gönlündedir. İslam dininin benimsediği önsüz yazgı, levh-i mahfuz denen saklı belge imamın gönlüdür. Orada tüm nesneler önceden kurulmuş düzen gereği vardır. Bu düzen kuran, imama tanrısallık kazandıran tözdür, açıkçası Tanrı'dır. Tin ölümle daha iyi, daha yetkin bir gövdeye geçer, orada sonsuzca kalır. Bu dünyanın dışında başka bir dünya, ahiret yoktur. İnsanlar bu konuda imama uymadığından yanılmıştır. Şiilik. Safiyettin Erdebilli. İran'da Zerdüşt inançlarından esinlenerek yeni bir mezhep kuran Safiyettin Soylu bir ailenin çocuğu olarak 1252'de Erdebil'de doğdu. 1335'te Geylan'da öldü. 1174'te Arabistan'dan Azerbaycan'a göçen Firuz Şah'ın torunudur. Önce Erdebil'de, sonra Geylan'da öğrenim gördü. Çağının ünlü mutasavvufu Şeyh Zahid-i Geylani'den tasavvuf bilgileri edindi. Bir süre sonra onun yönetimi altında bulunan topluluğa katıldı. Kendini tasavvuf konularında çalışmaya verdi. Bu arada hadis, fıkıh, kelam gibi İslam bilimleriyle uğraştı. Özellikle halifelik sorununu içeren tarih olaylarıyla ilgilendi. İran'ın değişik illerinde gezilere çıkarak çevresinde toplananlara düşüncelerini açıklamaya başladı. Şeyh Zahidi'nin ölümü üzerine tekkenin yönetimini eline aldı. Şeyhin kızı Bibi Fatma ile evlendi. Bu arada ününü duyan İlhanlı Vezir Reşidettin ile yakınlık kurdu, korundu. Halk üzerindeki geniş etkisi nedeniyle Moğol hükümdarı Emir Çoban'ın ilgisini çekti. Emir Çoban onu görmeye gelince Safiyettin bundan yararlanarak Moğolların İran halkı üzerindeki baskılarından yakındı. Bundan duygulanan Emir Çoban bir buyruk çıkararak bütün baskıları yasakladı. Safiyettin İran'da Halife Ali sevgisine dayanan Şiilik adlı mezhebin kurucusudur. Ona göre Muhammed'den sonra imamlığın Ali'ye verilmesi gerekirdi. Nitekim peygamberin bu konuda Gadir-i Hum denen yerde çevresindekileri açıkladığı bir hadis vardır. Bu hadiste benden sonra imamlık Ali'nindir yargısı bulunmaktadır. Oysa halife seçiminde buna uyulmamış, dinin genel ilkelerine aykırı davranılmıştır. Gerçekte Ali bilgi, tinsel aşama bakımından bütün öteki halifelerden üstündür. Gene İslam dininin kurallarına göre halifelik bilgi, yetkinlik ve olgunluk istediğinden oy çokluğuna değil bilimsel yetkiye dayanmaktadır. Bu nedenle Ali'ye verilmeli, babadan oğula geçmeliydi. Safiyettin'in geliştirdiği inanç kurumu 12 imam anlayışına dayandığından Ali sevgisinden kaynaklanan bütün tarikatları etkilemiş, özellikle Anadolu'nun değişik bölgelerinde Alevi, Kızılbaş denen topluluklarca benimsenip yayılmıştır. Onun soyundan gelenlerin İran'da Safivi devletini kurmaları Şiiliğin devlet mezhebi olmasına olanak sağlamıştır. Onun oğlu ile torunlarından oluşan topluluğa Erdebil Sufileri denir. Bedreddin, Hacı Ali, İbrahim'in adlarını taşıyan bu üç şeyhin izini sürenler yer yer ayaklanmalara katılmış, kanlı olayların çıkmasına yol açmıştır. Anadolu'da 2. Bayezid, Yavuz Selim, Kanuni dönemlerinde çıkan mezhep olayları bu inançtan kaynaklanmıştır. Yazın alanını da etkileyen bu inancın Anadolu'da en etkin ozanı Pir Sultan Abdal'dır.